Ayrım 7, Özgürlük Yolları 3, Yıkılış, Jean-Paul Sartre, sayfa 74. Pinot ona baktı. Sen seninkinin resimlerini yakmayacak mısın? Benimki yok. Ha? Onun için. Sen, dedi Matthew, karının mektuplarını yaktın mı? Ayı çobanlarının görünmesini bekliyorum. Sustular. Loncun yeniden okumaya koyulmuştu. Matthew arzulu gözlerle ona baktı, kalktı. Charlotte elini Pinette'nin omzuna koymuştu. Bir el daha çevirelim mi? İstersen. Matthew, nesini oynuyorsunuz, dedi. Anasının örekesini. Üç kişi oynayabilir misiniz? Olmaz. Pinette ile Charlotte ata biner gibi tahta sıraya oturdular. Dizlerini kaldırmış, bacağına yasladığı kağıda bir şeyler yazan Pierre'ni biraz kımıldayarak onlara yer açtı. Anılarını mı yazıyorsun? Hayır, dedi Pierre'ni, fizik çalışıyorum. Oyuna başladılar. Nippert sırt üstü yatmış, kolları iki yana açık uyuyordu. Hava açık, ağzına bir yalak da kirli su borusunu çıkardığı fokurtulu seslerle girip çıkıyordu. Schwartz uzak oturmuştu, düşünüyor, hayal kuruyordu. Kimse konuşmuyordu. Fransa ölmüştü. Matthew esnedi. Gizli evrakın gökte siyah bulutlarla yok oluşunu seyrediyordu. Sebzelerin arasından görünen bereketli toprağa baktı ve beyni birden bütün düşüncelerden boşalır gibi oldu. Ölmüştü Matthew. Bu beyaz ve ölü öğle sonu onun mezarıydı. Le Baron bahçe kapısını itti, girdi. Bir şey yiyordu. İri yuvarlak balık gözlerinin kirpikleri kıpırdayıp duruyor, kulakları çene kemikleriyle birlikte inip çıkıyordu. Charlotte, ne yiyorsun, diye sordu. Ekmek, nereden aldın? Yanıt vermedi, eliyle ileride bir yeri gösterdi, hala çiğniyordu. Charlotte birden sustu ve bir çeşit korkuyla Le Baron'a baktı. Pierre'ni kalem elinde başını kaldırmış bakıyordu. Le Baron telaşsız, heyecansız çiğniyordu. Matthew onun yüzündeki ciddi, önemli ifadeye baktı ve bir haber getirdiğini anladı. O zaman ötekiler gibi korktu o da. Bir adım geri çekildi. Le Baron lokmasını yuttu. Ellerini külot pantolonuna sildi. Ekmek işi değil bu, diye düşündü. Schwartz kalktı, geldi. Ötekiler sessizce bakıyorlardı. İşte tamam, dedi Le Baron. Ne diye sordu Pierre. Nedir o tamam olan? Oldu tamam. Yani, evet. Çelikten bir şimşek çaktı. Sonra sessizlik. Bu güzel günün mavi ışıklı, yumuşak eti, sonsuzluğu öldürücü bir tırpan gibi ta göğsünden yemişti. Ne bir ses, ne bir nefes. Rüzgar yok. Hava yok hatta. Hava donmuş kalmıştı bir anda. Savaş ağır ağır geri çekilmiş, yok olmuştu. Bir saniye önce hepsi savaşınmalıydılar. Hepsi onun kanatları altında korunmuş sığınmışlardı. Henüz mucizelere inanmaya hakları vardı. Mucizelere, ölümsüz, yenilmez Fransa'ya, Amerikan yardımına, bir anda şahlanacak savunma gücüne, Rusya'nın savaşa katılması olanağına, hepsine inanabilirlerdi. Şimdi savaş arkalarındaydı artık. Kapalı, donmuş, ölü, yitirilmiş bir savaş. Matthew'nun umutları, umut anılarından başka bir şey değildi artık. İlk toparlanan Longin oldu. Haberi şehvetle yoğurmak ister gibi ince uzun ellerini uzattı. Demek imzalamışlar. Bu sabah. 9 aydan beri Pierre'ni barışı bekliyordu. Ne olursa olsun barış. Şimdi orada duruyor, dinliyordu. Yüzü bembeyaz, ter içinde, şaşkınlık, müthiş bir öfke halinde gözlerinden fışkırıyordu. Ne biliyorsun? Diye bağırdı. Guyik Koli söyledi. O nereden duymuş? Radyodan. Biraz önce dinliyorlardı. Le Baron spikerlere özgü, tarafsız ve sabırlı sesle konuşuyor, duygusuz görünerek eğleniyordu. Ya toplar? Ateşkes emri gece yarısı verilecekmiş. Charlotte kıpkırmızıydı ama gözlerini tuhaf bir şekilde kırpıştırıyordu. Bak sen. Pierre'ni kalktı, sonra başka bir şey biliyor musun, diye sordu. Hayır, dedi Le Baron. Charlotte öksürdü usulca. Ya biz, diye sordu. Biz ne? Ne zaman döneceğiz eve? Sana başka bir şey bilmiyorum, dedim. Sustular. Pinette İri bir çakıl taşını müthiş bir tekme savurarak havuçların arasına yuvarladı. "Ateş kes ha!" diye çılgın bir öfkeyle bağırdı. "Ateş kes!" Pierre'ni başını salladı. Sol göz kapağı kül renkli yüzünde fırtınalı bir günde çırpınan bir eski panjur gibi açılıp kapanıyordu. Acı bir alayla "Şartlar çok ağırdır herhalde," dedi. Hepsi alaya başladılar. "Hem de nasıl," dedi Longin. "Hem de nasıl." Schwartz da güldü. Longin birden döndü. Şaşkınlıkla ona baktı. Schwartz birden sustu, mosmor oldu. Schwartz hala bakıyordu. Sanki ilk kez görüyordu onu. Ağır bir sesle "Bayram et bakalım," dedi. "Alman tohumu." Schwartz şiddetle döndü. Belirsiz bir hareket yaptı. Sonra koşarak bahçeden çıktı. Matthew birden yorgunluğunu hissetmişti. Ölesiye yorgundu. Tahta sıraya yığılır gibi oturdu. "Hava çok sıcak," dedi. "Bize bakıyorlar, bakıyorlar bize." Gitgide artan, kabaran, büyüyen kalabalık onların bu tarihi ilacı yutuşunu seyrediyordu. Kalabalık her geçen saniyeyle biraz daha çöküyor, ihtiyarlıyor, sendeleyerek 1940'ın mağlupları, yıkılışın ordusu, askeri, "Biz onların suçuyla bu zincirlere mahkum olduk," diye nefretle fısıldayarak geri çekiliyordu. Onlar oradaydılar. Bu değişen, başkalaşan, suçlayan bakışların karşısında oradaydılar. Hüküm giyiyorlar, suçlanıyorlar, mahkum ediliyorlar. Bu silinmez, bu sonsuza dek yaşanacak güne hapsedilmiş sineklerin ve topların uğultusuyla, sersem ısınmış toprağın, kuruyan otların kokusuyla, havuçların üstünde titreyen havayla sarhoş, sonsuza dek suçlu, oğullarının, torunlarının, torun çocuklarının gözünde suçlu ve korkak, sonsuzluğa dek 1940'ın yenilmişleri. Esnedi, milyonlarca insan onun esnediğini gördü. Esniyor, bir bu eksikti bak, 1940'ın yenilmişi utanmadan esniyor, diyor kendi kendine. Matthew affedilmez esnemesinin ortasında irkilerek ağzını kapadı, düşündü. "Yalnız değiliz." Arkadaşlarına baktı. Ölümlü süresiz bakışı onların üzerinde durarak sonsuzlaştı. Dondu, taş kesildi. Hayatlarını ilk kez ululuk başlarının üzerine kadar inmiş, ezmişti onları. Kaybedilmiş savaşın taş kesilmiş askeriydiler onlar. Şaşkın. "Tanrım, okudum, esnedim, sorunlarımın içinde sallanıp durdum. Seçtiğimi anlayamıyordum bir türlü. Halbuki seçmiştim bile. Çoktan seçmiştim. Bu savaşı, bu bozgunu seçmiş ve bütün varlığımla bugünü beklemiştim. Her şey yeniden yapılıyordu sanki. Ama yeniden yapılabilecek hiçbir şey yoktu." İki düşünce birbirinin içindeydi. Kaybolmuş, karışmıştı ve hepsi yoklukun yüzeyinde hareketsiz kalmıştı. Charlotte omuzlarını, başını sallıyordu, gülmeye başladı ve birden zaman yeniden akmaya koyuldu. Charlotte gülüyordu. Tarihin gözlerinin içine bakarak gülüyordu. Şaşkınlık ve dehşetle donup kalmamak için gülüyordu. Çevresine kötü kötü bakıyor. "Hesabımızı gördüler arkadaş," diyordu. "Hesabımızı gördüler." Ötekiler şaşkın, kararsız baktılar. Sonra Liberon gülmeye başladı. Yüzünde acı bir alayla güldü. Burnunu kısıyor. Gülüşü kısık burun deliklerinden zorlukla dışarı çıkıyordu. "Hem de nasıl," dedi. "Nasıl yutturdular bizi ha? Nasıl yutturdular?" Charlotte bir çeşit sarhoşlukla kendinden geçmişti. "Kepaze olmaktır bu," dedi. "Islak sıçanlar gibi kapana kısılmaktır. Dayak yemektir. Eşekler gibi dayak yemektir bu. Eşekler gibi." Longin de gülüyordu. "1940'ın kahramanları," dedi. "Ya da aslan koşucular. Koşucular kralı Fransız askeri. Yollar Fatih. 800 metre birincisi şampiyon Fransız takımı." "Korkmayın arkadaşlar," dedi Liberon. "Geri döndüğümüzde bize bir alkış tutacaklar ki deme gitsin. Heheyt, yere göğe koyamayacaklar bizi." Longin tatlı bir homurdamayla "Bizi karşılamaya gelirler mutlaka," dedi. "Bandomuzu kayla, jimnastik gösterileriyle bir şenlik yapacaklardır mutlaka." Charlotte gözlerinden yaşlar akarak gülüyordu. "Ben bir de üstelik Yahudiyim," diyordu. "Yahudi, düşünün bir kez. Bizim mahalledeki Yahudi düşmanlarını bir düşünün. Vay pis Yahudi vay. Ha?" Matthew da sonunda kendini bir Bu azap verici zehir dolu gülüşe koyuverdi. Korkunç bir an oldu bu. Bu korkunç anı ateşte tir tir titreyen bir ölecek hasta gibi buzlu çarşaflara fırlatmışlardı önce. Sonra bu küçücük müthiş zaman parçasının heykelleri has ölümsüzlüğü kırılmış, paramparça olmuş, tüyler ürpertici kahkahalarla boşluğa doğru savrulup yok olmuştu. Gülüyorlardı hepsi. Büyüklüğün insanoğluna yüklediği sorumlulukları alçaklık ve ruh sefaleti adına reddediyorlardı. Sağdılar, keyiflerince yiyor, içiyorlardı. Üst tarafı vız gelirdi. Dünyanın yarısının ağzına ederim, anasını satarım, öbür yarısının gülüyorlardı. Büyüklüğün gururlu bir açık görüşlülükte bulduğu teselliyi reddediyorlardı. Kendilerini acı çekme hakkından yoksun bırakıyorlardı. Feci, feci bile değil, tarihi, tarihi bile değil. Bir avuç hayduttan başka bir şey değiliz biz. Uğrumuzda gözyaşı dökmeye değmez. Bu kadere adanmış, hayır değil, dünyada her şey bir rastlantıdır ancak, gülüyorlardı. Kaderin anlamsızlığın çevrelerini ördüğü taş duvarlara çarparak çırpınıyorlardı. Gülüyorlardı, kendilerini cezalandırmak için, kendilerini suçlarından yıkamak için, kendilerinden öc almak için gülüyorlardı. İnsanlık dışı ve alabildiğine insan umutsuzluğun ötesinde ve umutsuzluğun kucağında insanlar. Dudaklar bir kez daha kara ve korkunç yaraların pişmanlığıyla göğe açıldı. Nimpırt hala uyuyordu, ağzı açık. Bu ağız bir apaçık yaraydı aslında. Sonra gülmeler ağırlaştı, yoğunlaştı, sürüklendi. Birkaç sıçramadan sonra kesildi, sustu. Tören bitmiş, barış kutsanmıştı. Onlar tarih önünde barıştan sonraydılar artık. Zaman usul usul akıyordu. Güneşte ılınmış tatlı şifa verici bir iksir. Yeniden yaşamaya koyulmak gerekti. İşte dedi Charlotte. İşte bu da bitti. Bitti dedi Matthew. Luberon kaçamak bir hareketi elini cebinden çıkarttı. Avucunu dudaklarına yapıştırdı. Çiğnemeye başladı. Küçük tavşan gözlerinin altında dudakları fıkırdıyordu. İşte bitti dedi. İşte bitti. Bitti dedi Matthew. Pierre'nin gözlerinden kin ve zafer sevinciyle karışık anlamlarla güldü. Ben size ne demiştim? Ne demiştim? Adamı aptal yerine koymayın şimdi. Delaur, sen de oradaydın. Finlandiya kepazeliğinden sonra ne demiştim ben? Narvik'ten sonra, hatırlarsın pekala. Bana şom ağzı diyordun. Ağzım benden iyi laf yaptığı için susturuyordun beni. Yüzü pembeleşmişti. Gözlüklerinin ardında gözleri ateş gibiydi öfkeyle. Bu savaşa girişmemek gerekirdi, dedi. Her zaman aynı şeyi söyledim ben. Bu savaşa girişmemek gerekirdi. Girişmeseydik eğer, şimdi bu durumda olmazdık. Daha beter olurdu o zaman, dedi Pierre. Daha beter olamazdı. Hiçbir şey savaştan daha kötü olamaz. Dokunaklı bir telaşla ellerini ovuşturuyordu. Yüzü suçsuz ve çocuksu bir aydınlıkla pırıl pırıldı. Ellerini ovuşturuyordu. Bu savaştan temizliyor, yıkıyordu ellerini. O bu savaşa katılmamıştı. Bu savaşı yaşamamıştı. 10 ay somurtkan bir inatla görmeyi, konuşmayı, duymayı reddederek, bir ruh hastası işgüzarlığıyla, titiz, dikkatli ve sinirli bir aceleyle, yerine getirdiği emirlere bütün varlığıyla isyan ederek, saygılı ve ruhsuz, susmuş ve yaşamamıştı. Şimdi bu azabın karşılığını görüyordu işte. Elleri suçsuzdu, lekesizdi ve kerametleri birer birer gerçekleşmişti. Savaşı kaybedenler ötekilerdi. Pinettiler, Luberonlar, Delora, başkaları. O değil. Pinett'in dudakları titremeye başlamıştı bozuk bir sesle. "Eh, memnunsun şimdi," dedi. "Memnunsun değil mi?" "Memnun mu?" O kadar beklediğin kaçınılmaz felaketine kavuştun işte. Felaketim mi? Neden benim felaketim oluyor? Felaket benim olduğu kadar senin de felaketin. Senin. Bekliyordun, umuyordun çünkü. Hep bunu düşünüyordun. Biz hiç istemedik, hiç beklemedik ama sonunda senin istediğin oldu işte. Pierre ne anlaşılmamış insanların çaresiz sabırlı gülümseyişle sordu. Bunu umduğumu kim söyledi sana? Sen kendin söyledin 2 dakika önce. Bu sonucu çok önceden bildiğimi söyledim. Tahmin etmek ve ummak 2 ayrı fiildir benim bildiğim. Pinetti yanıt vermeden baktı, yüzü alt üstü, dudakları bir küçük kuzununkiler gibi dışarı taşmıştı. Güzel kocaman gözlerini şaşkın bir korkuyla devire devire bakıyordu. Pierre'in onun suçundan faydalanarak devam etti. Hem niçin ummuş olabilirim? Niçin? Söyler misin bana? Belki de 5. koldanım ha? Öyle mi? Pinetti zor duyulan bir sesle, barış yanlısısın sen, dedi. Hey, peki, ne olmuş barış yanlısısıysam? İkisi aynı kapıya çıkar. Pierre'in çaresizliğini gösteren bir hareketle kollarını 2 yana açarak başını salladı. Charlotte koşmuş konu Pinetti'nin omzuna atmıştı. İyi niyetli bir telaşla, bırakın ulan kavgayı, dedi. Neye yarar bu laflar? Kaybettik. Ama kimsenin suçu değil bu. Kimsenin pişmanlık duyacağı bir suç yok ortada. Düpedüz bir şanssızlık bu, o kadar. Longin siyasi bir gülümsemeyle, bu bir şanssızlık mı şimdi, dedi. Charles gönül alıcı bir yumuşaklıkla, tabii, dedi. Hem de büyük bir şanssızlık. Ama ne yaparsın, ölecek değiliz ya. Ben kendime sırayla diyorum. Geçen sefer biz kazanmıştık, bu sefer onlar. Bir dahaki sefere, o bir dahaki sefer asla olmayacak artık, dedi Longin. Parmağını havaya kaldırarak önemli ve beklenmedik şeyler söyleyecek insanların tavrıyla. Biz en sonuncunun en sonuncusuyuz, dedi. Gerçek bu. Kazanmış, kaybetmiş, sonunda aynı noktaya gelir ikisi de. 1940'ın Fransızları babalarının başaramadığını gerçekleştirdiler. Büyük uluslar bitti artık, savaşlar bitti. Bugün dize geldik biz. Yarın sıra İngilizlere gelecek kardeşim. Almanlar her şeyi ele geçirecekler. Her şeyi bir sıkı düzene bağlayacaklar ve sonra yaşasın Avrupa Birleşik Devletleri. Anladın? Avrupa Birleşik Devletleri ha? Kıçımın kenarı. Hangi Birleşik Devletler? Hepimiz Hitler'in kölesi olacağız, anladın mı? Longin kibirli bir gülüşle, Hitler mi? Dedi. Hitler de kim oluyormuş? Nedir ulan Hitler? Bir araçtan başka. Öyle bir deli çıkmasa bu ülkeler bir araya gelir mi hiç? Uluslar da insanlar gibidir. Serbest bıraktın mı, her biri bir yana çeker. Hitlermiş. Senin o Hitler'in 100 yıl sonra kemikleri bile kalmaz. Kemikleri. Geberip gider. Nazizmi de beraber. Ama geride. Pinetti hırstan boğularak, bok soyu bok diye bağırdı. 100 yıl ha. O 100 yılı kim yaşayacak? Gene seninle ben, değil mi? Longin şaşaladı. Öyle düşünme küçük, dedi. Öyle düşünemezsin. İnsan yalnız burnunun ucunu görmemeli. Biraz uzağa gör, uzağa. Yarının Avrupa'sını düşün biraz. Ya ben? Benim ekmek paramı da yarının Avrupa'sı verecek herhalde. Longin güneşe baktı. Sonra barışça elini göğe kaldırarak, hadi, dedi, korkma. Senin gibiler nerede olsa paçayı kurtarır. Barışçı el, kutsayan bir psikopos eli gibi ağır ağır indi. Charlotte'un kıvırcık kafasını okşadı. Sen ne dersin küçük? Ben, dedi Charlotte, başka yönden bakıyorum soruna. Madem bu barışı imzalamak zorundaydık, o halde bir an önce olduğu çok daha iyi. Bir kere böylece bir sürü adam kazandık. Ne kadar az adam ölse o kadar iyi. Sonra o ayı çobanlarının anamızı ağlatmalarına fırsat vermemiş olduk. Matthew onlara korkuyla karışık bir şaşkınlıkla bakıyordu. Hepsi peş peşe gelip geçiyorlardı gözlerinin önünde. Schwartz susuyordu, Nippert güneşe sığınmıştı, Pinette öfkeye sığınmıştı, Pierre'in suçsuz, çocuksu bir tavra sığınmıştı, Luberon ağının uçurumuna gömülmüştü. Tıkınıyordu, durmadan tıkınıyor, dış dünyaya açılan bütün çatlakları yiyecekle dolduruyor, örüyor, kapatıyordu. Longin zamanı bırakıp kaçmıştı, gelecek yüzyılda yaşıyordu. Hepsi, her biri bundan böyle yaşayabilmelerini sağlayacak tutumu alelacele seçmişlerdi. Matthew birden doğruldu, kuvvetli bir sesle, iğreniyorum sizden, dedi. Döndüler. Şaşmadan baktılar. Dudaklarda zavallı gülümsemeler belirdi. Matthew onlardan çok daha şaşkındı. Cümle hala kulaklarında uğulduyordu. Nasıl söyleyebildiğini anlayamıyordu. Bir an utançla öfke arasında bocaladı. Sonra öfke de karar kıldı. Onlara sırtını döndü. Bahçe kapısını itti yürüdü. Yol güneşte pırıl pırıl ve bomboştu. Metyu bileklerini tırmalayan dikenlerin üstüne atlayarak ormana giden patikaya saptı yüksek sesle "Allah kahretsin" diye söylendi. Dereye baktı. "Allah kahretsin" diye tekrarladı. "Allah kahretsin." Neden kahrettiğini bilmiyordu. 100 metre ötede beline kadar soyunmuş, güneşte çıplak omuzlarıyla açıklı koylu görünen bir asker derede bir şeyler yıkıyordu. Oradaydı, suyun kenarında ıslık çalıyor, bir ıslak hamur yoğuruyordu. Savaşı kaybetmişti ve savaşı kaybettiğini bilmiyordu. Metyu oturdu, utanmıştı. Böylesine acımasız olmak hakkını kim verdi bana? Birden boku yediklerini öğrenmişlerdi. Hem de nasıl boku yemek? Ellerinden gelince bir şeyler yapmaya, işin içinden çıkmaya, yıkılmamak için bir şeylere tutunmaya çalışıyorlardı. Ellerinden geldiği kadar, çünkü alışık değillerdi buna. Ben alışkınım ama onlardan daha parlak durumda değilim gene de. Hem sonunda aslında ben de bu kaçışa sığındım. Kaçışa ve öfkeye. Hafif bir hışırtı duydu ve pin etti geldi. Suyun kenarına oturdu, Matthew'ye baktı, gülümsedi. Sonra bir zaman konuşmadan oturdular. "Şu herife bak," dedi Pinot'te. "Hiçbir şeyden haberi yok." Asker iki büklüm suya eğilmiş, değeri kalmamış bir çeşit zaman aşımıyla, hiç olmuş hareketlerle inatla çamaşırını yıkıyordu. Tarihin geçmiş bir çağına ait, zaman aşımına uğramış bir uçak gökte uğulduyordu. Asker başını kaldırdı. Yaprakların arasından göğe baktı. Bu küçücük sahnede tarih çağlarına ait resimlere özgü tuhaf, dokunaklı, şiirsel bir eskilik vardı. "Söyleyelim mi?" "Bırak," dedi Matthew. "Bırak oyalansın garip." Sustular. Matthew elini suya soktu, parmaklarını kımıldattı. Eli çepeçevre mavi bir gök halkasıyla, solgun ve gümüş ışıltılarıyla pırıl pırıldı. Yüzeye hava kabarcıkları çıkıyordu. İncecik bir dal oracıkta doğmuş bir yumuşak anaforla geldi, bileğine yaslanarak döndü, döndü, çekildi. Sonra gene geldi, yaslandı. Matthew elini çekti. "Hava sıcak," dedi. "Evet," dedi Pinot. "İnsanın uykusu geliyor." "Uykun mu geldi?" "Hayır ama bir deneyeceğim." Sırt üstü uzandı, ellerini ensesinin altında kenetledi. Gözlerini kapadı. Matthew suya kuru bir dal sokmuş sallıyordu. Bir an sonra Pinot'u gözlerini açtı. "Allah kahretsin." Doğruldu. Kalktı oturdu. İki elinin parmak uçlarıyla saçlarını kaşıyarak söylendi. "Uyuyamıyorum." "Neden?" "Öfkeden kuduruyorum." "İyi ya," dedi Matthew. "Bunda kötülük yok. Çok sağlıklı bir şey bu." "Öfkeden kudurduğum zaman," dedi Pinot'u, "birini pataklamalıyım. Pataklamazsam hırstan geberirim böyle." Matthew merakla bakarak sordu. "Sen kudurmuyor musun sanki?" "Kuduruyorum." Pinot de dizlerini bükerek ayaklarına doğru eğildi. Pabuçlarını çözmeye başladı. Acı bir sesle "Bir tüfek atmadım," dedi. "Bir tüfek bile atmadım." Çoraplarını çıkardı. Küçük yumuşak çocuk ayakları vardı. Tozla yer yer kapkara olmuş çocuk ayakları. "Ayaklarımı yıkayayım." Sağ ayağını suya soktu, eliyle ovalamaya başladı. Kir yuvar yuvar çıkıyordu. Birden başını kaldırarak Matthew'ye baktı. "Bizi keklik gibi toplayacaklar değil mi?" Matthew başını salladı. "Kendi memleketlerine götürecekler ha?" "Herhalde." Pinot'ta ayağını hırsla ovalayarak söylendi. "Şu bok barışı imzalamasalardı, zor götürürlerdi beni." "Ne yapardım?" "Kafalarını kırardım, ha ha, katır seni." Birbirine bakıp gülümsediler, sonra birden Pinot'u somurttu. "Bizden iğreniyorsun ama sen," dedi. "Senin için söylemedim." "Hepimiz için söyledim." Matthew hala gülümsüyordu. "Yoksa beni mi pataklayacaksın ha?" dedi. Pinot'u yanıt vermedi, başını öne eğdi. "Hadi," dedi Matthew, "gel vur. Ben de vururum sana, belki iyi gelir sinirlerimize." "Pinot'u canını yakamam senin," dedi. "Yapamam." "Nasıl istersen." Pinetti'nin sol ayağı suyla ve güneşle pırıl pırıldı. İkisi de bu ıslak ayağa baktılar. Pinetti bileğini bükerek ayağını oynattı. "Ne biçim ayakların var," dedi Matthew. "Çok küçük değil mi? Kibrit kutusunu alır açabilirim." "Ayak parmaklarınla mı?" "İstersem yaparım." Gülümsüyordu ama öfke birden saldırdı yeniden. Bileğini hırsla yakaladı. Bir Alman bile gebertemedim dedi. Bir Alman bile. Şimdi hayvanoğlu hayvanlar gelecek, beni kuzu kuzu alıp götürecekler. Öyle ya dedi Matthew. Ama bu haksızlık. Ne haklı, ne haksız aslında. İşte böyle. Bu böyle. Hayır öyle değil, haksız işte. Başkalarının suçunu ödüyoruz biz. Kurap ordusundaki oğlanların ya da Cemela'nın suçunu ödüyoruz. Evet, onların suçunu. Korap ordusunda olsaydık biz de onların yaptığından başka bir şey yapamayacaktık. Sen kendi adına konuş, biz deme dedi Pinet. Kollarını iki yana açtı, derin derin nefesler aldı, yumruklarını sıktı, göğsünü şişirdi ve Matthew'e kötü gözlerle baktı. Bende düşman önünde kirişi kıracak surat var mı? Bak bakalım. Matthew gülümsedi. Yok tabii. Pinotto sarı tüylü kollarının uzun güçlü kaslarını sıkarak pazarını şişirdi ve bir an gençliğinin, gücünün ve cesaretinin keyfini çıkardı. Gülümsüyordu ama kaşları hala çatıktı, gözleri alev alev yanıyordu. Savaş meydanında öldürürdüm hiç olmazsa dedi. Söylemesi kolay. Pinotto gülümsedi ve öldü. Bir kurşun yüreğini delip geçmişti. Ölü ve kahraman Matthew'e dönüp baktı. Vatan için can vermiş Pinotto'nun heykeli Matthew'a savaş meydanında öldürülürdüm diye tekrarladı. Öldürülürdüm. Ve sonra öfke ve yaşam kesilmiş varlığı canlandırıverdi. Ben suçlu değilim dedi. Emredilen her şeyi yaptım ben. Benden faydalanmayı bilemedilerse suç bende değil. Matthew ona bir çeşit sevecenlikle bakıyordu. Pinotto güneşte cam gibiydi, şeffaf. Yaşam iniyor, çıkıyor, damarlarının mavi ağacında olanca hızıyla dolaşıyordu. Kendini nasıl ince, nasıl sağlam, nasıl hafif hissediyordu kim bilir. Varlığını için için kemirmeye başlayan o ızdırapsız, ağrısız duyulmayan hastalığa, genç bedenini Silezya'da patates tarlalarında ya da göz alabildiğine uzanan yollarda, Pomeranya'da iki büklüm edecek bir bedeni yorgunluk, hüzün ve ağırlıkla ezecek olan bu yepyeni bilinmedik hastalığa inanması mümkün müydü şu anda? Yıkılış, yıkılış zamanla öğrenilirdi ancak. Kimseden bir şey istemiyordum dedi Pinette. Uslu uslu işimi yapıyordum. Almanlarla hiçbir alıp veremediğim yoktu. Ömrümde birinin suratını görmedim. Nazizmde, faşizmde ne olduğundan bile doğru dürüst haberim yoktu. Hele Danzig izin verirsen, Danzig diye bir yer olduğunu öğrendiğim, haritada ilk kez gördüğüm zaman çoktan askere alınmıştım bile. Olur ya pekala. Üst tarafı sonrası savaşı Daladier ilan etti. Kameleon da kaybetti. Peki ama bu işin içinde benim suçum ne? Ne yapmışım ben? Savaşa başlarken ya da bitirirken bana soran oldum acaba? Ha? Matthew'umuz silkti. 15 yıldır bu savaşın günün birine patlak vereceğini biliyorduk dedi. Engel olmak ya da hiç olmazsa kazanmak için zamanda önlem almak gerekti. Ben hükümette değildim ama oy verdin. Pinotto kararsız bir sesle evet tabii dedi. Kime verdin? Pinotto sustu. Gördün mü? Pinotto inandırmak ister gibi askerliğimi yaptım dedi. Sonra döner dönmez hastalandım. Ömrümde ancak bir kez oy verebildim. Bu son sefer oyunu kullandın mı? Pinotto yanıt vermedi. Matthew gülümsedi. Ben de oy vermedim hiç dedi. Asker gömleğini sıkıyordu. Sonra hepsini kırmızı bir havluya sardı. Islık çalarak yokuşu tırmanmaya koyuldu. Şu çaldığı parçayı biliyor musun? Nedir o diye sordu Matthew. Çamaşırlarımızı Stackfair duvarlarında kurutacağız. Güldüler. Pinotto biraz rahatlamış görünüyordu. Çok çalıştım dedi. Karnımı da her zaman doyasıya dolduramadım. Sonra TGRP'de bu işi buldum, girdim, evlendim. Karıma bakmak zorundayım değil mi? İyi bir ailedendir biliyor musun? Öyle sıradan bir kız değil. Başta işler pek iyi gitmiyordu. Matthew'e bakarak acele ekledi. Ama sonra düzeldi. Ne yapabilirdim? İnsan her şeyle aynı zamanda uğraşamıyor ki. Tabii uğraşılmaz dedi Matthew. Başka ne yapabilirdim? Hiç. Politikayla uğraşacak zamanım yoktu. Akşam turşu gibi dönüyordum eve. Sonra laflar, kavgalar, hem sonra evlenmişsin, niye evlenmişsin? Akşamdan akşama karını öpmek için değil mi? Herhalde. O halde? O halde hiç. Bir savaşta böyle kaybedilir işte. Pinotto yeni bir öfkeyle yerinden sıçradı. Alay mı ediyorsun benimle? Politikayla uğraşabilseydim, hatta işi gücü bırakıp yalnız politikayla uğraşsaydım neyi değiştirebilirdim sanki? Elinden geleni yapardın. Sen yaptın mı elinden geleni? Hayır. Yapmış olsaydın, yapmış bile olsaydın savaşı ben kaybetmedim diyebilir miydin? 7. ayrımın sonu, sayfa 85.